Ayrım 13, sayfa 96, 14. kısım. Peşine sivil bir memur takılmasını istiyorum. Grenoble'daki adli polisten yardım isteyin. Sapikalyansan mı? Ama neden? Nimes Barnes'a baktı. Her ikisi de Guernon Jandarma Karakolu'nun büyük bir odasındaydı. Yüzbaşının üzerinde resmi kazak vardı. Enine beyaz bir çizgisi olan lacivert bir kazak. Bu kadın bizden bir şeyler gizliyor diye açıkladı Nimes. Yine de adamı öldürenin o olduğunu. Hayır, ama bütün bildiklerini anlatmadı. Barnes ikna olmamışçasına başını salladı. Sonra da Nimes'in kucağına içi fakslarla belgelerle dolu kalın bir dosya bıraktı. Genel soruşturmanın ilk sonuçları diye açıkladı. Şimdilik fazla bir şey yok. Jandarmaların sıkışık bir halde çalıştıkları salonun gürültüsünü aldırmaksızın hemen dosyayı incelemeye koydu Nimes. Bir taraftan da boş bir oda bulmak için yürüyordu. Önce Barnes ve Vermont'un araştırmalarını özetleyen karbonlu kağıt tomarlarını gözden geçirdi. Rapor ve tanık ifadelerinin çoğunluğuna rağmen olumlu bir sonuç çıkarmaya meydan verecek en ufak bir bilgi yoktu. Bütün önlemler, tanıklar, araştırmalar, soruşturmalar hiçbiri sonuç vermemişti. Nimes cam bölmeye girerken homurdandı. Böylesine küçük bir kentte böylesine dikkat çekici bir cinayet. Komiser olayı çözecek en ufak bir iz, en küçük bir belirti bulamamış olmayı kabullenemiyordu bir türlü. Metal yazı masasının arkasındaki iskemleye oturdu ve bu kez büyük bir dikkatle okumaya koyuldu. Hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırmalar bir sonuç vermemişti. Hapishanelere, karakollara, mahkeme kayıtlarına başvuru da çıkmaza girmişti sanki. Son 48 saatte gerçekleşen araba hırsızlıklarından hiçbiri cinayetle ilgili görünmüyordu. Son 20 yılın cinayetleriyle ilgili ilgi çekici olayları konusundaki araştırmaları da verimsizdi. Hiç kimse böylesine korkunç, böylesine tuhaf bir cinayet hatırlamıyordu kısacası. Kentte tutulan kayıtlar bile dağda yapılan birkaç kurtarma operasyonu, bir dizi kaza ve yangınla sınırlıydı. Nimes bir sonraki bölümün sayfalarını karıştırmaya başladı. Otellerde yürütülen düzenli soruşturmalardan, faks mesajlarından da bir sonuç çıkacak gibi değildi. Vermont'un dosyasına geçti. Adamları hala nehir kenarındaki araziyi tarıyordu. Şimdiye kadar sadece 5 dağcı barınağı bulabilmişlerdi. Oysa bölge haritasında bazıları 3000 metre yükseklikte olmak üzere 17 dağcı barınağı görünüyordu. Bu kadar yüksek bir yerde işlenen bir cinayetin anlamı neydi? Polisler çevredeki köylüleri de sorgulamıştı. Tutanaklardan bazıları jandarmanın alışmış formatını yansıtıyordu. Nimes sayfaları karıştırırken gülümsedi. İmla yanlışları ve cümle bozuklukları polis tutanaklarını hatırlatıyor olsa da bazı bölümler buram buram askeriye kokuyordu. Adamlar benzin istasyonlarını, garları, otobüs duraklarını gezmişti. Dikkati çekecek bir şey bulamadan. Ne var ki artık sokaklarda, evlerde dedikodular başlamıştı. Bu kadar sorunun sebebi neydi? Neden etrafta bu kadar çok jandarma vardı? Nimes dosyayı masanın üzerine bıraktı. Camdan baktığında yanakları al al olmuş, gözleri soğuktan parlamış bir müfrezenin geri döndüğünü gördü. Başıyla yüzbaşı Vermont'a sordu. Cevap aynıydı, hiç. Komiser birkaç saniye boyunca üniformalara baktıysa da aklı başka yerdeydi. İki kadını düşünüyordu. Biri bir ağaç kabuğu kadar sert ve koyu renkliydi. Geniş kasları, pürüzsüz ve mat bir cildi vardı mutlaka. Reçine ve çiğnenmiş ot tadında olmalıydı. Diğeri zayıf ve acılıydı. Nimes'i çeken kadınların tedirginliği korkuyla karışık saldırganlığıydı. Kocası gerçekten de dövüyor muydu kadını? Sakladığı sır neydi? Ayrıca vücudu böylesine korkunç işkencelerden geçtikten sonra öldürülmüş olan kocanın ardından duyduğu üzüntünün ölçüsü neydi? Nimes ayağa kalktı, pencerelerden birine yöneldi. Bulutların ardında dağların üstünde güneş, fırtınanın kara ve şişmiş bedenine kazılı uzun yara izlerine benzeyen ışık çizgileri gönderiyordu. Sonra bulutların altında Guernon'un birbirine benzeyen gri evlerini gördü. Karın birikmesini önleyen çok köşeli damları, küçük, kare ve karanlık pencereler, alacak karanlıkta kaybolmuş tablolar gibiydi. Nehir karakolu yalayarak kentin içinden geçiyordu. Yeniden iki kadının görüntüsü gözünün önüne geldi. Her soruşturmada aynı duyguya kapılıyordu. Soruşturmanın baskısı duygularını keskinleştiriyor, onu bir çeşit aşk avına zorluyordu. Yakıcı, sert, sadece cinayet gibi böyle acil çözüm gerektiren vakalar sırasında aşık oluyordu. Tanıklar, zanlılar, orospular, garson kızlar. Sarışın ya da esmer. Cep telefonu çaldı. Arayan Anthony Reims'ti. Hotel Diyo Hastanesi'nden geliyorum. Neymans, Paris'i aramayı düşünmeden geçirmişti günün yarısını. Park des Princes olayı şimdi tehlikeli bir bumerang gibi geri dönecekti kuşkusuz. Müdür sözlerini sürdürdü. Doktorlar herifin yüzünü kurtarmak için 5. ameliyata karar verdi. O kadar çok deri aldılar ki herifin kalçasında deri meri kalmadı. Bu kadar da değil. 3 kafa travması, 1 gözün kaybı. %7 kırık. 7 Neymans. Alt çene gırtlak dokusuna iyice saplanmış. Kemik parçaları ses tellerini koparmış. Adam hala komada ama ne olursa olsun bir daha konuşamayacak. Doktorlara bakarsan bir otomobil kazası bile bunca zarar veremezmiş. Onlara ne anlatacağım konusunda bir fikrim var mı? Ya da İngiltere Büyükelçiliğine, gazetelere. Sen ve ben birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz. Dost olduğumuzu bile sanıyorum. Ama aynı zamanda kaçık bir hayvan olduğunu söylemek zorundayım. Neymans'ın elleri titriyordu. O herif bir katil diye cevap verdi. Kahrolası, sen farklı mısın sanki? Neymans cevap vermedi. Terden sırılsıklam olmuş Ayze'yi sol eline geçirdi. Reims devam etti. Soruşturma nasıl gidiyor? Yavaş gidiyor. İpucu yok, tanık yok. Sandığımdan çok daha karmaşık çıktı. Söylemiştim. Medya Guarno'nda olduğunu öğrenince kenelerin tüysüz köpeğe üşüştüğü gibi düşeceklerdir oraya. Seni oraya göndermekle ne aptallık ettim. Reims kabaca kapadı. Neymans birkaç dakika öylece kaldı. Ağzı kupkuruydu. Gözleri köreltici şimşekler arasında bir gece öncesinin şiddet sahnelerini hatırladı. Sinirleri gevşemişti. Onu boğan o sırada eline geçirdiği şeyi yok etmek tutkusu dışında tüm iradesini ortadan kaldıran aşırı bir nefretle katili öldüresiye dönmüştü. Pierre Neymans hayatı boyunca şiddet dünyasında bir sapık evreninde vahşi ve acımasız sınırlarda yaşamıştı. Tehlikenin yakınında olmak korkutmuyordu onu. Tam tersine tehlikeye meydan okumak, onu hakim olmak için hep tehlikeyi aramıştı. Oysa artık tehlikeyi denetleyecek durumda değildi. Şiddet tüm benliğini işlemeye, tüm hareketlerini denetlemeye başlamıştı. Artık Neymans bir güçsüzlük, bir çöküş içindeydi. Üstelik kendi korkularının da üstesinden gelememişti. Kafasının bir köşesinde bir yerlerde hala köpekler havlıyordu. Birden irkildi. Cep telefonu yine çalıyordu. Arayan adli tıp uzmanı Mark Costas'tı. Sesinde bir zafer tanısı vardı. Size haberlerim var komiser. Bir ipucu bulduk. Sağlam. Göz kapaklarının altındaki suyla ilgili. Analiz sonuçları biraz önce elime geçti. Nehir suyu değil, inanılmaz ama öyle işte. Bu konuya Grenoble Polis Bilimsel Araştırma Merkezi'ndeki bir kimyacıyla Patrick Aster'le birlikte araştırıyoruz. Gerçek bir dahi. Ona kalırsa göz çukurlarındaki suda görünen kirlilik izleri nehir suyunun olmadığının kanıtı. Kesinlikle değil. Biraz daha açık konuş. Göz çukurlarındaki su H2SO4 ve HNO3 içeriyor. Yani sülfürik asit ve nitrik asit. Suyun pH değerleri 3. Yani asitik oranı yüksek. Neredeyse sirke gibi. Böylesi bir sayı değerli bir bilgi verir. Hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bunların anlamı ne? Size teknik bir konuşma yapmak istemem ama sülfürik asit ile nitrik asit SO2'nin yani kükürt dioksitin ve NO2'nin yani azot dioksitin türevleridir. Aster'a göre böyle bir dioksit karışımının üretilebilecek tek bir sanayi türü var. Lignit'te çalışan termik santraller. Çok eski tip santraller. Aster'in görüşü maktulün böyle bir yerde öldürüldüğü ya da böyle bir yerin yakınında görüldüğü. Çevrede bir lignit santrali bulun. Cinayet mahalli sorununu çözmüş olursunuz. Neymans koyu renkli pulları inatçı güneşin ışıkları altında parıldayan gökyüzüne dikti gözlerini. Belki de elinde bir ipucu vardı artık. Emir verdi. O suyun içeriğini bana faksla. Barnes'ın faksına. Komiser büronun kapısını açtığında Eric Joynesio ile burun buruna geldi. Sizi her yerde aradım. Önemli olabilecek bir şey buldum da. Soruşturmanın birden hızlanması mümkün müydü? İki polis geriledi. Neymans kapıyı kapadı. Joynesio sinirli bloknotunu karıştırdı. Sept Lerox yakınlarında kör çocuklar ve gençler için bir enstitü bulunduğunu öğrendim. Hastalardan büyük bir bölümü Gornon'a geliyormuş. Çocukların çeşitli rahatsızlıkları var. Katarakt ve retinit, renk körlüğü. Bu hastalıkların Gornon ortalaması ulusal ortalamadan yüksek. Devam et. Sorunun kaynağı ne? Joynesio iki elinin parmaklarını bir tas yapar gibi birleştirdi. Vadi, vadinin çevresinde izole olması. Doktora göre genetik hastalıklarmış bunlar. Taze kan karışmadığından kuşaktan kuşağa aktarıyorlarmış. İçine kapanık bölgelerde sıkça rastlanırmış böylesi hastalıklara. Bir tür salgın ama genetik yoldan. Temmen blok notundan bir sayfa kopardı. Alın. Enstitünün adresi, enstitü müdürü Doktor Çambelas bu olguyu derinlemesine incelemiş. Düşündüm ki Neymans işaret parmağını Joyce Neo'ya uzattı. Oraya sen gidiyorsun. Genç polisin yüzü aydınlandı. Bana güveniyor musunuz? Sana güveniyorum. Haydi fırla. Joyce Neo topuklarının üzerinde döndü, sonra karar değiştirdi. Kaşları çatıktı. Komiser, bağışlayın ama neden müdürle konuşmaya siz gitmiyorsunuz? Bakarsınız ilginç bir ipucudur. Yoksa elinizde daha iyisi mi var? Ya da buralı olduğum için sorularımın daha iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? Anlamıyorum. Nymans dirseğini kapının pervazına dayadı. Haklısın. Başka bir iz üzerindeyim ama sana ek bir ders vereyim, Joyce Neo. Bazen soruşturma dışına gerçekler de vardır. Nasıl gerçekler? Kişisel gerçekler. Bir fobiden rahatsız olduğum için o enstitüye gitmek istemiyorum. Ne fobisi? Körlerle mi ilgili? Hayır, köpek fobisi. Genç Teğmen'in inanmadığı yüzünden okunuyordu. Anlamıyorum. Düşün, kör diyen köpek demiş olur. Nimes hayali bir köpek tarafından gezdirilen kör taklidi yaptı. Körler için eğitilmiş köpekler anlıyor musun? Onun için oraya adım atmam söz konusu olamaz. Komiser şaşkın Teğmen'i orada bırakarak çıktı. Yüzbaşı Barnes'ın kapısını vurdu. Beklemeden açıp girdi. Dev yüzbaşı faksları konularına göre ayırıyordu. Otellerden, restoranlardan, garajlardan gelen mesajlar. Stokların gözden geçiren bir bakkal gibi. Komiser, Barnes bir kaşını kaldırdı. Bakın, biraz evvel gelen. Biliyorum. Nimes, Kostas'ın mesajını alıp hızla gözden geçirdi. Karmaşık isim ve formüller listesiyle göz çukurlarındaki suyun içeriği. Yüzbaşı diye sordu. Bu çevrede termik santral var mı? Lignit yakan bir santral. Barnes dudak büktü. Hayır, bu söylediğiniz tanıdık gelmiyor. Hayır, bu söylediğiniz tanıdık gelmiyor. Belki doğuda. Grenoble'a doğru giderken sanayi bölgelerinde sayısı artar. Nereden bilgi alabilirim? İstihbarat Sanayi Faaliyetleri Federasyonu var tabii, dedi Barnes. Ama bir dakika, daha iyisini biliyorum. Bu dediğiniz santral havayı kirletiyor olmalı değil mi? Nymans gülümsedi. Sayılarla dolu faks mesajını uzattı. Bol miktarda asit. Barnes not almaya başlamıştı bile. Öyleyse bu adamla konuşun. İsmi Alain Detreaux. Guernon çıkışında tropikal seraları olan bir çiçek yetiştiricisi. Hava kirliliğinin konusunda uzman, militan bir çevreci, bölge kaynağını, içeriğini ve çevre üzerinde etkisini bilmediği tek bir gaz, tek bir atık olamaz. Nimes gitmeye hazırlanırken yüzbaşı seslendi. İki elini avuç içleri görünecek biçimde komisere uzattı. Dev gibi pençeler. Aslında parmak izi konusunu araştırdım, biliyorsunuz. Kalyans'ın elleri küçükken geçirdiği bir kaza, Annecy köyü kıyısında küçük yelkenlerini onarırken babasına yardım ediyormuş. Her iki elini de tahriş edici bir deterjan teknesinde yakmış. Karakolu aradım, kazayı hatırlıyorlar. Sigorta, hastane, hepsi. Araştırabilirsiniz ama bana sorarsanız altından bir şey çıkmaz. Nymans döndü, kapının tokmağına yapıştı. Sağ olun yüzbaşı, faksları işaret etti. Talihiniz açık olsun. Siz de, dedi Barnes, o çevreci Detroit tam bir baş belasıdır. 15. kısım. Bütün bölgelerimiz kirlendi, zehirlendi, ölüme mahkum edildi. Her vadide, dağ yamaçlarında, ormanlarda sanayi siteleri kuruldu. Yeraltı sularını, toprağı kirlettiler. Solduğumuz havayı zehirlediler. İsyara her adımda gaz ve zehir demek. Alain Detreux dar ve kırışık yüzlü zayıf bir adamdı. Yüzünü çevreleyen sakalı, metal çerçeveli gözlükleriyle cemaatini terk etmiş bir mormonun andırıyordu. Seralardan birine çömelmiş, içinde pamuk ve toprak bulunan kaplarla uğraşıyordu. Nimes daha karşılaşır karşılaşmaz lafa giren adamın sözünü kesti. Özür dilerim, acil bir konuda bilgiye ihtiyacım var. Ne? Ah tabii. Acır gibi baktı. Polissiniz demek. Bu bölgede lignit yakan bir termik santral olabilir mi? Lignit mi dediniz? Doğal kömür yani, saf zehir. Böyle bir işletme biliyor musunuz? Detrox başıyla hayır dedi. Bir taraftan da kaplardan birine minik dal parçaları dikiyordu. Hayır, Tanrı'ya şükür bu bölgede lignit yok. 70'li yıllardan bu yana bu tip sanayiler hem Fransa'da hem de çevre ülkelerde bir gerileme içinde. Çok kirli. doğruca göğe yükselip her bir bulutu kimyasal bombaya döndüren asit dumanları. Nermis ceplerini yokladı, Mark Costas'ın faksını uzattı. Bu kimyasal karışıma bir göz atar mısınız? Yakınlarda bir yerde bulunan bu suyun kimyasal analizi. Detrox elindeki kağıdı dikkatle incelerken Nimes dalgınca çevresine bakıyordu. Camları buğulanmış, çatlamış ve uzun siyah lekelerle kaplanmış büyük bir sera. Pencere kadar büyük yapraklı bitkiler, fidanlar, küçük ağaççıklar, birbirine girmiş dolaşmış sarmaşıklar. Bütün bunlar küçük bir toprak parçasını kazanmak için girişilmiş bir mücadeleyi gösteriyordu. Detrox başını kaldırdı, tereddütlüydü. Bu örnek bu bölgeden mi alındı? Kesinlikle. Detrox gözlerini düzeltti. Nereden alındığını sorabilir miyim? Tam olarak nereden demek istiyorum. Bir cesedin üzerinde bulduk, öldürülen birinden. Ah tabii, tahmin etmeliydim. Öyle ya, polissiniz. Biraz daha düşündü, gitgide daha kuşkulu görünüyordu. Burada Guernon'da bir ceset ha? Komiser soruyu duymamış gibi davrandı. Siz de bu formülün bir denit kirliliğini gösterdiğini kabul ediyor musunuz? Her şeyden önce şiddetli bir asit kirliliği. Evet, bu konuda seminerlere katıldım. Kağıdı yeniden okudu. H2SO4 ve HNO3 oranları. İnanılmaz. Yine de tekrar ediyorum. Bölgede bu tip bir santral yok. Ne burada, ne Fransa'da, ne de Batı Avrupa'da. Böyle bir zehir üretecek başka bir sanayi dalı düşünebiliyor musunuz? Hayır, düşünemiyorum. Böyle bir kirlilik yaratan sanayiyi nerede bulacağım? Buradan en az 800 kilometre ötede Doğu Blok ülkelerinde. Nimes dişlerini sıktı. İlk ipucunun böylesine çabuk yok olmasını kabul edemezdi. Başka bir açıklaması vardır diye mırıldandı Detrox. Nasıl? Bu su gerçekten de uzaktan bir yerden geliyordur. Buraya Çek Cumhuriyeti'nden, Slovakya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelmiş olabilir. Bir sır verir gibi fısıldadı. Çevre konusunda gerçek barbarlardan. Kaplar içinde mi demek istiyorsunuz? Yoldan geçen kamyon... Detrox içinde en ufak bir neşe belirtisi olmayan bir kahkaha attı. Çok daha basit bir nakliyeden söz ediyorum. Bu su buraya bulutlarla gelmiş olabilir. Lütfen, dedi Nimes. Lütfen açıklayın. Alan Detrox kollarını açıp ağır ağır seranın tavanına doğru kaldırdı. Doğu Avrupa'da bir yerde bir termik santral düşünün. Allah'ın her günü kükürt dioksit ve nitrojen dioksit saçan yüksek bacaları gözünüzün önüne getirin. Bu bacalar bazen 300 metreye kadar çıkar. Kalın duman bulutları yükselir sonra bulutlara karışır. Rüzgar yoksa zehirler o toprakların üzerinde asılı kalır. Ama eğer rüzgar örneğin batıya doğru esiyorsa o zaman dioksitler harekete geçer. Bulutlarla taşınarak bir süre sonra yüksek dağlarımıza takılıp yağmura dönüşür. İşte ormanlarımızı yok eden asit yağmuru olarak adlandırdığımız sorun. Sanki burada yeterince zehir üretmiyormuşuz gibi ağaçlarımız da bir başkalarının zehirini solumak zorunda kalıyor. Ama emin olun, biz de bulutlar yoluyla az zehir salmıyoruz çevreye. Nimes beynine ustura kadar keskin, açık bir sahne kazıdı. Katil kurbanı açık havada, dağda bir yerde yakalamıştı. İşkence ederek adamı öldürürken bir yandan da cinayet mahalline yoğun bir yağmur yağıyordu. Göğe doğru açılmış boş göz çukurları yağmur sularıyla doluydu. O zehirli yağmur suyuyla katil göz kapaklarını indiriyor, ölümcül faaliyetini bu asitli sularla hapsediyordu. Tek açıklama bu olmalıydı. Canavar cinayetini işlerken yağmur yağıyor olmalıydı. Cumartesi günü burada hava nasıldı diye sordu birden Nimes. Anlamadım. Cumartesi öğleden sonra ya da gece bölgede yağmur yağıp yağmadığını hatırlıyor musunuz? Sanmıyorum, hayır. Pırıl pırıl bir hava vardı. Gerçek bir Ağustos sonu güneşi. Binde bir şans. Eğer gök cinayetin işlendiği sırada pırıl pırılsa, Nimes sağanak yağmur gören bir bölgeyi, tek bir bölgeyi bulması güç olmayacaktı. Tebeşirle çizilmiş bir daire gibi cinayetin yerini kesinlikle belirleyen bir asit sağanağı. Komiser bu ilginç gerçeği anlamıştı. Cinayet yerini bulabilmek için bulutların izini sürmesi gerekiyordu. En yakın meteoroloji istasyonu nerede diye sordu aceleyle. Detrox cevap vermeden önce düşündü. Buradan 30 kilometre ötede Mine de Fer geçidi yakınlarında. Yağmur yağıp yağmadığını mı öğrenmek istiyorsunuz? İlginç bir fikir. Ben de bu barbarların bize hala zehirli bomba gönderip göndermediklerini merak ediyorum. Kimsenin ilgilenmediği ama gerçek bir kimyasal savaş bu, komiser. Detrox sustu. Nimes bir kağıt uzattı. Cep telefonunun numarası. Herhangi bir konuda aklınıza bir şey gelirse beni arayın. Nimes topuklarının üzerinde döndü. Yüzünü daldan Nimes topuklarının üzerinde döndü, yüzünü dallardan korumaya çalışarak seradan çıktı.